أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Hac kitabımızın niyabet bölümünü işliyorduk. Bir kimse kendi yerine bir başkasını hacca gönderirse hangi şartlarla gönderebilir? O konuları bitirdik. Yine ama o konulara müteallık, onlarla alakalı bir takım başka mevzular onlara gelmiştik. Oradan devam ediyoruz. Bir insan bir başkasını kendi namına hacca gönderirken o gönderdiği kişinin daha evvel hac etmiş olması, hacı olması gerekir mi? Hanefilere göre gerekmez. Vekalet konusunda aslında vekalet mantığıyla bakıldığı zaman böyle bir şeyin gerekli olmadığı da açıktır. Ama Şafilerce gerekmektedir. Yani o kişi hacca gidecek olan, sizin yerinize gidecek olan, yani naip, o kişinin daha evvel hac etmiş olması gerekiyor Şafii mezhebine göre. Normalde vekalet mantığı içerisinde düşünürseniz böyle bir şeye gerek yok. Yani ama İmam Şafii'nin bu kavli belki zengin olan bir kişi, yani kendisine hac farz olan bir kişi için uygun olabilir. Belki de onu kastetmiştir. Yani normalde kendisine hac farz ise, hacca gitmesi gerekiyorsa, hacın kendisine farz olması için gerekli olan şartları taşıyan birisi ise, bu kişi evvela kendi namına hac etmiş olmalı, ondan sonra başkası namına hac etmeli demek istiyor olabilir. Veya böyle birisinin yapmış olduğu hac evvela kendine farz olduğu için kendi namına sayılacağından dolayı bir başkası namına hac edemez diyor olabilir. Ama mesela gönderilen kişi kendisine hac farz olan birisi değilse, mesela fakirse, bu durumda belki bir başkası namına gitmesinde İmam Şafii de bir mahzur görmeyebilir. Çünkü o kişi zaten kendisine hac farz değil. Dolayısıyla bir başkası namına hac etmiş oluyor. Bunda bir mahzur görünmemeli. Şafiilerin tabii görüşünü incelemek icap eder ama yani akla ilk gelen şey bu. Herhalde İmam Şafii, yani o kişi kendisine hac farz olan birisi ise yapmış olduğu ilk hac kendi namına sayılır gibi düşünüyor. Ve dolayısıyla da böyle birisinin niyabeten gönderilmesi, başka birinin namına gönderilmesi uygun olmaz. Çünkü kendi namına yapmış olacak. Olacaktır. Ondan dolayı böyle diyor. Yani eğer kişi fakirse ya da kendisine hac farz olmayan insanlardansa, başkası namına gitse, bunda herhalde İmam Şafii de bir mahzur görmese gerek. Ama en azından yani Şafiler de bu mevzuda eğer yani ihtiyaç görürlerse Hanefi mezhebine göre bir ya hac etmemiş olan birisini de hacca gönderebilirler. Hanefilerin bu fetvasından da istifade edebilirler. ve kadınların gönderilmesi, yani bir başkası namına bir kadının hacca gönderilmesi caiz mi? Caizdir. Sonuçta kadın da Müslümandır, akıllıdır. Onun için başkası namına niyabeten hacca gidebilir. Ancak kitabımızda kadının niyabeten gönderilmesi mekruhtur diyor. İşte kadın erkek gibi hacın bütün menasikini tam yapamaz. O yüzden ya mesela Kabe'yi tavaf ederken çalımlı çalımlı yürüme gibi, işte Safa Merve arasında koşarak say etme gibi bir takım hacın sünnetlerini yerine getiremeyeceği için kadının yani gönderilmesini bu yönden uygun görmeyenler var. Ancak bunlar, sırf bunlardan dolayı kadının gönderilmesi mekruhtur demek bana çok uygun gelmiyor. Çünkü bunlar zaten çoğu erkeğin de yapmadığı şeylerdir. Yani hervele mesela, çalımlı çalımlı yürüme, çok erkeğin de yapmadığı bir şeydir. Zaten yapmasan da bir mahzuru yoktur. Belki kadının gönderilmesinin mekruh olmasını şu şekilde açıklamak daha uygundur. Kadın mesela eğer hayız gören bir kadınsa, daha gençse, hayızdan kesilmemişse, olur ya hani mesela vakfe yaptıktan sonra ziyaret tavafını, yani bayram sabahı ya da bayramın ilk 3 gününde yapmış olduğumuz o farz olan tavafı veya vacip olan veda tavafını yapamayabilir. Mesela diyelim ki hayız oldu ve yani beklemeye de zamanı yok, kendi kafilesi geri dönecek, gelecek memleketine, geri dönmek zorunda kalacak, ondan sonra seneye bir daha gitmesi gerekecek, yani geldikten sonra bir kez daha gitmesi gerekecek o tavafı yapmak için. Bu da ayrı bir masraf olacak. Ya da ziyaret tavafını yapsa bile veda tavafını yaparken mesela hayız olsa ondan mahrum kalacak. Çünkü veda tavafı vaciptir ama kafilesi geri dönecekse geri dönmek zorunda kalır. O vacibi yapmamış olur. Bundan dolayı hacı yine kabuldür yani. Bundan dolayı hac reddedilmez, hac fasit olmaz ama sonuçta bir vacip de terk edilmiş olur. Bu gibi arızalar çıkabilir kadınlarda. Yoksa mekruh olmasını gerektiren sadece hacın bir takım sünnetlerini yapamıyor olması değil. Yani kadın çalımlı çalımlı yürümese ne olur ki? Yani bundan dolayı mekruhtur denilmemeli. Eğer kadın mesela ilim sahibi bir kadınsa ya da muttaki bir kadınsa, yani onu göndermek istiyorsa, hayız durumu söz konusu da değilse, böyle yani hayızdan dolayı, nifastan dolayı böyle bir problem olmayacaksa, kadını ilminden ve takvasından dolayı onu göndermek istiyorsa onu göndermeli. Böyle bir kadın çok erkekten daha üstündür. Velev ki de her vele yapmasın, ne olur ki? Yani bu kadının ilmini ve takvasını hesaba katmak icap eder. Eğer böyle birisi varsa. Evet, bu naip yani gönderilen kişi, başkası namına hac yapan kimse, orada kendisini gönderen kimsenin verdiği paradan harcar. Ne israf eder ne cimrilik yapar. Normal şekilde kendi parası olsaydı nasıl harcardı? O şekilde harcar. Bir miktar parası kalırsa onu da getirir geri verir kendisini gönderen kimselere. Yani onu ücret saymaz. Geri kalan para da benimdir, bu da benim ücretimdir diyemez. Zaten başta söylemiştik. Ücret ile giderse caiz olmaz. Çünkü hac bir ibadettir. Onun için hem mali yönü var hem bedeni yönü var. Yani sadece mali bir ibadet olmuş olsaydı onda ücretle de vekalet ya da niyabet caiz olurdu. Ama bu yalnız mali bir ibadet değil, aynı zamanda bedeni bir ibadettir. Onun için ücret caiz değildir. Ücreti şart koştuysa zaten bu kişinin onun namına hacı sahih olmayacaktır. Kendini gönderen kimsenin namına hac etmiş olmayacaktır. Dolayısıyla bunu şart koşmamış ama bir miktar para artmış. Mesela bu zamanın parasıyla diyelim ki 8 bin lira para vermişler kendisine. Yaklaşık olarak bu kadar masraf oluyor. Diyelim ki 7,5'unu harcamış, 500 lirası kalmış. Bunu getirip geri vermesi lazım kendisini gönderenlere. Ama kendini gönderenler bununla hacı yap, geri kalırsa da senin olsun dedilerse o zaman geri vermek zorunda değil. Yani ücretle gitmesi caiz değilse de geri kalanı alması caiz olur. Eğer kendini gönderen geri kalan da senin olsun, ona göre harcayasan bilirsin. İster hepsini harca bitir, istersen geri kalan senin olsun dediyse. Ama bu ne zaman caizdir? Eğer aralarında zımnen bir anlaşma varsa, toplumda böyle bir adet varsa, mesela şöyle, birisi birisini hacca gönderirse kendi yerine, diyelim ki ona 5000 lira ücret veriyor. Böyle bir adet olmuş mesela. Konuşmuyorlar ama sanki konuşmuşlar gibi. Örf böyle. O örf orada şart gibi kabul edilir. Ve ona göre alıyorsa bu geri kalan parayı, mesela masraf diyelim 7,5, üzerine de 5000 lira daha koyuyorlar. 12,5 olarak kendisine veriyorlar. Kimse yani konuşmuyor, ücret falan lafı etmiyor ama herkes de biliyor ki bunun masrafı 7,5, 5 lirası da aslında bu adamın cebinde kalacak. Bunu herkes de biliyor. Giden de biliyor, gönderen de biliyor. Bu şekilde ise o niyetle gizli olarak o kalpte varsa, o niyet varsa bu kişi ücretle gitmiş gibi kabul edilir. Lafını etmiyorsa da, konuşmuyorsa da ama hep böyleyse, böyle bir adet olmuşsa, ki şu an Türkiye'de böyle bir adet yok benim bildiğim. Ama mesela diyelim ki bugün bazı hocalar işte taziye yerlerinde falan Kur'an okuyorlar. Pazarlık yapmıyorlar. Başlangıçta konuşmuyorlar. Şart koşulmuyor falan ama sanki şart koşulmuş gibi mutlaka verilecek yani. Yani yarım sayfa Kur'an okusa cebine mesela piyasa şartlarına göre 20, 30, 50 neyse cebine koyacaklar. Bunu çok iyi bilmektedir. Hatta verilmediği zaman da gıcıklanmaktadır. Hatta bazıları sonra haber göndermektedir. Niye paramı göndermediniz? Paramı gönderin demektedir. Şimdi bu işte bir hediye sayılamaz. Çünkü böyle bir örf adet oluşmuş ve o Kur'an parasız okunmamaktadır. O kişi de bunu bilerek okumaktadır. Gelen de bu şekilde geliyor, okutan da bu şekilde okutuyor. Bu gibi şeyler eğer örfe dönüştüyse o örf şart gibi kabul edilir ve buna uyulamaz. Yani mesela birisini hacca gönderen diyelim ki 5000 lira para veriyorsa üstüne, böyle bir örf oluştuysa o 5000 lirayı almak bu adama caiz olamaz ve o yaptığı hac da o gönderen kişinin namına sayılmaz. Hac etmiş de sayılmaz yani. O kişi namına hac etmiş sayılmaz. Yani bazı şeyler böyle şart koşulmuyor ama sanki şart koşulmuş gibi olabilir. Örf öyle olabilir yani. El adetu muhakkeme. Fıkıh kaidelerinden birisi bu. Yani adete göre hüküm verilir. Adette bu varsa onu şart koşmuş gibi kabul ederiz. Buna dikkat edilmeli. Yani gerçekten samimi bir şekilde, mesela cüzi bir miktar, mesela 8.000 lira vermiş adam, bunun 7.5'unu harcamış, belki de 8.5 da harcayabilirdi yani. Yaklaşık bir şey yani. Yani diyelim ki hacim masrafı 7.5 ile 8.5 arası. Yani yaklaşık 8 vermişler kendisine. O da biraz dikkatli davranmış mesela. 7.5 harcamış. Geri kalan 500 lirasını yani getirmiş, vermiş, ya da onlar senin olsun zaten öyle demişlerse daha evvelden. Cüzi bir rakamsa hani bu böyle bir ücret olarak görülmeyebilir. Yani 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira artmışsa bunu ücret olarak görmeyebiliriz. Hani bu adam ücretle yaptı, bunun hacı sahih olmadı demeyiz. Ama böyle 3.000 lira, 5.000 lira bir miktar kalmış. Belli ki bu o niyetle verilmiş yani. Yani hacı masrafı belli, uçak parası belli. Orada yiyeceği, içeceği, her şey zaten firmaya ait. Yani her şey belli. Bu kadar yüksek para vermek demek ki bu niyetle, başka açık yani. Başka niye olabilir ki? Böyle olursa kabul edilmez. Cüzi bir para. Hediye olduğu anlaşılacak bir para. Olursa bu hoş görülebilir. Parayla hac etti denilmez bu kimseye. Evet. Tabii kalplerini bilen Allah'tır. Eğer kalpte hiç böyle bir şey yoksa gerçekten, adam senin olsun, canın sağ olsun dediyse gönderen kişi, hani 500 değil 1000 lira da olsa hani helal olur, ama kalpte gerçekten böyle bir hesap yoksa, gizli bir gündemleri yoksa, gizli bir hesapları yoksa. Evet. Diyelim ki bu naip, yani başkası yerine hacca giden kişi orada kaldı. Mekke'ye gitmişken burada kalayım dedi bir sene. Kaçak olarak veya neyse izin alarak orada kaldı. Seneye tekrar kendim için hac ederim dedi mesela. Olur. Yani çünkü o zaten kim için gittiyse onun adına hacı yaptı. Hemen geri dönmesi de o işin şartlarından değildir. Bir sene sonra da dönebilir. Kendi namına da hac yapar. Orada kalmak, belki ilim tahsil etmek istiyor, belki maneviyatını güçlendirmek istiyor. Olabilir. Ya da bir iş bulmuş mesela, çalışacak. Olabilir. Ya önemli olan bu kişinin niyetine gitti ve orada onun dediğini yaptı. Ondan sonra artık serbest. İster orada kalmaya devam eder, İsterse hemen geri döner. Mesela ona verilen para diyelim ki kayboldu. Kendisine mesela 10.000 lira vermişlerdi. İşte cebinde bir miktar para mesela kayboldu. Hırsızlık oldu veya kaybetti. Sonra bu kişi kendi parasından harcamak zorunda kaldı veya birinden borç aldı. O tekrar döndüğünde benim param çalındı veya kayboldu ve ben kendi paramdan harcadım ya da birinden borç aldım, o halde benim bu paramı ödeyin diyebilir. Çünkü insanlık hali, bir kasıt yok. Yani olabilir. Kişi kendi namına gittiği zaman da bazen çalıyorlar. İnsan yani kendi parasını da bazen çaldırıyor veya kaybediyor. Onu gönderen kişi bunu göze almalı ve biraz da genç birisini, daha dikkatli birisini, parasını çaldırmayacak birisini göndermeli. Veya mesela biraz sağlıklı birini göndermeli. Yoksa orada hasta olur mesela. Çok masraf da olabilir yani. Ve o masrafları da karşılaması gerekecektir. Çünkü böyle birini gönderdin, o halde o masrafları da karşılayacaksın. Mesela bir kişiye hac farz olmuş. O sene hemen çıkmış yola. Yani bu sene hac farz oldu, şartları tamamlandı. Mesela zengin oldu, yola imkan buldu. Hemen çıktı yola ve yolda da öldü. Hac yapamadan da öldü. Bir şey olmaz. Bu adam gayet sevabını alır. Çünkü hemen farz olur olmaz yola çıktı. Ama oraya varmadan yolda öldü. Arefe günü olmadan, bayram günü olmadan zaten hac yapılamayacağı için ne yapsın? Adam öldü. Bu kişinin yerine bir başkasının hacca gönderilmesi gerekmez. Çünkü bu kişiye zaten bu sene daha yeni farz olmuştu ve daha vakti gelmeden öldü. Hac vakti gelmeden, Arefe günü gelmeden öldü zaten. O yüzden bunun yerine bir başkasının gönderilmesi de gerekmez. Ölmeden evvel de vasiyet etmesi de gerekmez. Ama normalde bir Müslüman hac kendisine farz olduysa, bu sene hacca gidemeyecekse ya da gitmeyecekse vasiyet etmeli. Yani ben ölürsem benim yerime birini hacca gönderin. Ben kendim gideceğim de eğer hani gitmezsem, gidemeden ölürsem yani birini benim yerime gönderin demeli. Çünkü kendisine farzdır ve kendi vasiyet etmeden ölecek olursa bundan dolayı da günahkardır. Kendi vasiyet etmeden birisi onun namına gitse o yalnızca sevabını ona bağışlamış olur. Kendisi bir ibadet yapmış, sevabını ona bağışlamış olur. Yani onun malından gidilmeli ve o vasiyet etmiş olmalı. Evet. Yani bu kişi zaten hac yolunda öldüğü için ve kendisine geçen sene değil daha bu sene farz olduğu için ve vakti de gelmeden, hac vakti gelmeden öldüğü için vakti girmemiş daha zaten. Mesela bir namazın vakti girmeden öldüğünüz zaman o namazdan sorulmazsınız. Diyelim ikindiyi kıldınız, akşam vakti girmeden öldünüz. Akşam namazından sorulmayacaksınız. Aynı şekilde bu adam haccın vakti gelmeden yolda öldü. Geçen seneden zaten hac kendisine farz olmamıştı. Daha yeni farz olmuştu. Ama geçen yıldan farz olduysa, önceki yıllardan zaten farz ise kendine, o zaman vasiyet etmesi gerekir. Yani ben ölürsem, daha ben hacı yapamadım, bana hac farz ama ben ölürsem bu şekilde, benim yerime benim malımdan birini hacca gönderin demesi gerekir. Ta ki günahkar olmasın. Mesela bir adam hani vasiyeti ne kadar yapabiliyor demiştik daha evvel. Malın üçte birine kadar vasiyette bulunabiliyor. Tamamı da vasiyet edebilir de varisler kabul ederse. Ama üçte birine kadar varislerin söz hakkı yok. Karışamazlar. Yani ben malımın üçte birini filan yere verilmesini istiyorum. Ben öldükten sonra malımın üçte biri filan yere verilsin dediği zaman varislerin buna itiraz hakkı yok. Bu vasiyeti değiştirmeye de hakları da yok. Duyanlar da bunu söylemek zorundalar. Söylemezlerse veya değiştirerek söylerlerse günahkardırlar. Üçte birine kadar vasiyet etme hakkı var. Tamamı da vasiyet edebilir ama ona itiraz edebilir varisleri. Hayır, üçte birini ancak vermek istiyoruz, geri kalan bizim diyebilirler. Yani kişi hayattayken malın tamamı kendinin, öldükten sonra malın üçte biri kendinin gibi. Üçte birine kadar yetkisi var. Diyelim ki üçte birini dedi ki mesela şöyle dedi. Benim malımın üçte birinden hacıya gönderin. Bu üçte biri de bir hac değil, üç hac yapar. Beş hac yaptırır yani. Mesela adamın malı diyelim 120 milyar. Kalan, varislerine kalan 120 milyar. Bunun üçte biri 40 milyar. Mesela bir hac diyelim ki 8 milyara mal oluyor. Bunun bu 40 milyarıyla 8 tane hac yapılır. İşte 5 tane hac yapılır. 5, 8, 40. 5 tane hac yapılır. Dolayısıyla 5 kişiyi aynı yıl o kişinin namını hacca göndermek gerekir ya da farklı yıllarda birer birer gönderilebilir. Ama adam benim namıma bir kişiyi hacca gönderin. Benim malımın üçte birinden bir kişiyi hacca gönderin dediyse, bir kişi dediyse, o zaman bir kişi hacca gider, geri kalan mal mirasa dahil olur. O da yani varislere dağıtılır. Mesela ölmüş olan bir kimsenin varisi kendi parasıyla hac ediyor o kişi namına. O ölmüş olan kimsenin de mirasından almak niyetiyle kendi parasıyla hac ediyor, sonra alırım diyor mirastan. Ama diğer varisler kabul edecek mi? Kendi namına, kendi parasıyla hac ediyor, ölmüş kişi namına. Ama mirastan almak şartıyla. Böyle olursa, eğer kendisine o ölen kişi vasiyet etmişse, yani benim namıma hac yap şeklinde, o zaman caiz. Yani o yapmış olduğu hac o ölen kimsenin namına caiz olur. Çünkü o vasiyet etti. Ve onun namına birisi hac etti. Yani vasiyet ettiği kişi kimse artık. Onun namına hac ettiler. Bu caizdir. Ama vasiyet etmediyse o zaman caiz değil. Bu durumda bu hac eden kişi kendi parasıyla hac etmiş olan kişi vasiyet olmadığı halde kendi parasıyla hac ediyor ve sonra gidip mirasını alırım diyor, alamaz. Yani diğer varisler izin vermezse vermez, hakları var. Çünkü vasiyet etmemiş. Yani diyebilirler ki sen neden yani hac ettin? Yani sana böyle bir vasiyetten bulundu. Hayır. O zaman bize danışmadan, bu hepimizin hakkı, bu miras hepimizin hakkı. Ya sen kime danıştın da kendi başına gittin, hac ettin, 8 milyarımızı harcadın mesela. O da yani diyebilir ki efendim ben işte onun iyiliği için, ona sevap olsun diye. Ama bize soracaktın, bizim kesemizden ağalık yapamazsın yani. Bu bizim olmuş artık, adam öldü ve bu mal bizim oldu. Sen bizim hakkımızla nasıl hac edersin yani? Diyebilirler. Dolayısıyla bu kişi o miras malından yaptığı masrafları alamaz. Varisler razı olursa başka tabii. O zaman alabilir. Ya da mesela bu ölmüş olan kimsenin varisi mirasçılarından birisi yani. Oğlu, kızı ve bir insan öldüğü zaman kimler onun malına varis oluyorsa, çocukları, karısı ya da eşi, ana babası, nenesi, dedesi, bunlardan yani sonra mesela diyelim ki daha sonraki akrabaları ya asabesi ya zevil erham dediğimiz daha uzak akrabalar, yani varis. Varislerden birisi mesela ölmüş olan bir kimse Bu kişi, ölmüş olan kişi, vasiyeti olsa da olmasa da. Yani adam para bırakmamış ama vasiyet ediyor. Parası yok, mirası yok. Ya da mirasından, o paradan kullanılmasını istemiyor. Diyor ki mesela birine, benim adıma sen hac et. Vasiyette bulunuyor ama para yok ortada. Bu olmaz. Yani para ondan çıkmalı. Para ondan çıkmıyorsa, onun terkesinden, yani mirasından, bıraktığından, bıraktığı maldan çıkmıyorsa, ya kendi hayattayken vermeli, ya da öldükten sonra kendi mirasından o alınmalı ki onun namına olmuş olsun. Yoksa adam kendi namına gitmiş oluyor. Ben kendi cebimden gidiyorum ve o hac etmiş oluyor. Öyle bir şey yok yani. Ben gidiyorsam ben hac etmiş olurum. Ama ne olur? Ben sevabını ona bağışlarım. Onun niyetiyle hacca giderim. Yani niyet derken burada kastım, aslında kendi namını hacca gitmiş oluyor, sevabını ona bağışlama niyeti. Onun niyeti derken onun namına hac niyeti değil. Çünkü o yok zaten, öyle bir şey olamıyor. Çünkü onun parasıyla gitmesi lazım. Öyle bir şey yok. Ama bu kişi sevabını ona bağışlayabilir. Tamam, sevabını alır. Ama kendinden hac düşmez. Sakıt olmaz. O görev, ölmüş kendisi, hac etmeden ölmüş. Ahirette sorulur. Neden hac etmedin? Ahirette sorulur. Hac sana farz olmuştu. Neden hac etmedin? Ya Rabbi, benden sonra bir akrabam benim niyetimle hacca gitti, sevabını bana bağışladı. Sevabını sana bağışladı ama senin yerine hac etmiş sayılmaz. Senin paranla gitmedi. Sen vasiyet de etmedin, senin malından da kullanmadı. Vasiyet etsen bile senin malından kullanmadı. Kendi malıyla gitti hacca. Sana sevabını bağışlayabilir ama senin hac borcun düşmez. Yani o zaman demek ki bir, vasiyet etmiş olması lazım. İki, kendi malıyla gidilmesi lazım. Yoksa olmaz. Bazı alimler olur demişlerse de bunlar yani zayıf bir görüş Hanefi mezhebi içerisinde. Diyorlar ki yani nasıl ki mesela bir varis, diyelim ki mesela evlat, ana babasının borcunu kendi cebinden ödeyemez mi? Öder. O halde ana babasının hac borcunu da öder. Ana babası vasiyet etmese de, ya da vasiyet ettiyse en azından kendi parasıyla hac edip o babası mesela hac borcundan kurtulabilir diyenler olmuş. Bunlar borca benzetiyorlar. Yalnız borç ile bunun kıyas edilmesi kıyas mal farık yani. Yani yanlış bir kıyas bu. İki farklı şeyin kıyas edilmesi yani. Yani elma ile armudun kıyas edilmesi. Yani bir kimsenin mali bir borcu olması başkadır, ibadet borcu olması başkadır. Mali borç tamamen malidir. Onu birisi, sen babanın borcunu cebinden ödeyebilirsin. Ama hac bir ibadettir. Bunun bedeni bir yönü var yani. Tek mali değil. Onun için vasiyet etmiş olması lazım ve bir de kendi malından da olması lazım. Böyle bir görüş varsa da, yani mezhepte esas olan görüş, bu şekilde yapılırsa o ölen kimsenin namına hac sayılmaz yani. Mesela ölmüş bir kimsenin yerine varisi direkt kendisi hac edebilir. Yani başkasını göndermez. Direkt kendisi gidebilir. Olur. Ama ölen kişi filan kimse gitsin dediyse o gitmek zorundadır. O zaman bununki olmaz. Yani kişi belirlediyse, filan kişi diye söylediyse onun gönderilmesi gerekir. O zaman bu kişi kendisi gidemez. Veya mesela birisi şöyle bir vasiyette bulunuyor. Varislerinden birisine diyor ki işte benden sonra hac et diyor. Şu kadar para işte benim namıma bedelen, sen benim namıma hacca git diyor. O varis diğer varislerin rızası olmadan yapamaz. Diğer varislerin rızası olması gerekiyor. Bu madde 90 ve 91. maddelerle de beraber anlaşılması gerekir. Yani kitabımızdaki 90 ve 91. maddelerle birlikte bunu anlamaya çalışmalısınız. Bu durumda ne olur? Yani diğer varislerin izni olmaksızın kendisine böyle vasiyette bulunmuş olan bir kimse namına hac edemiyor. O zaman o mal mirasa dahil ediliyor. Yani benden sonra birini hacca gönderin demiş olmalı. Ama varislerinden birini illa da yani diğer varisler itiraz edebilir. Varislerinden birisini söylerse diğer varislere itiraz edebilir. Onların rızasını alması gerekir. Ya da mesela diyelim birisi birinden işte böyle bir para aldı, hac edecek. Onun yerine bedelen hacca gidecek ama o sene gidemedi. Ertesi sene gitti. Caiz olur. Bir sebebe binaen o sene gidemediyse bir mahsuru yok. Ve bu sene gitmedin. Bu sene gidecektin. Seneye gittin. O kabul olmaz. O halde o parayı geri öde denilemez. Çünkü o hac kabul olur. Bir sebepten dolayı seneye kaldıysa, hastalık gibi bir sebepten dolayı seneye kaldıysa onun namına yine hac etmiş sayılır. Dolayısıyla da onu hacca gönderenler paramızı geri ver, senin hacın olmadı diyemezler. Çünkü hacı olmuştur. Evet. Mesela bir ölmüş olan bir kimsenin vasisi, yani kendisine vasiyette bulunmuş olan kimse, o kişi mesela, yani mesela birisi birine demiş ki bir kimseye, sen işte benden sonra birisini hacca gönder benim namıma, sen bu işi takip et, sen benim vekilimsin, ben öldükten sonra sen benim namıma birisini hacca gönder demiş. O da birini tayin etmiş, o kişi hacca gitmiş. Yolda hastalanmış. Ve o verilen paranın hepsini hacda şeyde bitirmiş yani, hastalık sebebiyle. Hastalanmış, olur ya. Hepsini doktor parası yapmış. Sonra tekrar gelecek, yol parası lazım. Haber ediyor, benim param bitti, bana para gönderin. Bu durumda o kişi, o vasi olan kişi, ona tekrar para göndermek zorunda değil. Ama örf adette genellikle bu şart koşulmuş gibidir. Yani hasta olursa, parayı harcarsa, o para yetmezse tekrar para gönderilecektir. Bunu bütün insanlar hoş görür, kabul eder. Bu örf adette vardır. Onun için bu şart koşulmuş olmasa bile sanki koşulmuş gibidir. Örf öyle olduğundan dolayı. Ama öyle bir değilse, örf öyle değilse, o zaman o kişi diyebilir ki ben sana kafi miktarda para verdim ama sen hastalandıysan bana ne? Ben senin geri dönüş paranı vermek zorunda değilim. Ben senin zaten parayı, hepsinin tüm masraflarının parasını vermiştim ama sen geri dönüş parasını da yolda şeyde hastanelerde bitirdin hastalıktan dolayı. Artık senin kısmetin öyleymiş demek ki, geri dönüş parası sana ait diyebilir. Ama şart koşulduysa, ne kadar masraf olursa gidişinden dönüşüne kadar hepsi bana ait dediyse, o zaman vermek zorundadır. Yani bazen şart koşulmaz ama şart koşulmadığı halde o şart vardır yani. Öyleyse, eğer örf öyleyse, şart koşulmadığı halde, yani yolda bir şey olursa o masraflar gönderene aittir şeklinde bir örf varsa, o örf geçerlidir ve o kişi, hasta olan kişi isteyebilir, yani hakkını isteyebilir. Tüm masrafları alabilir. Mesela bir adam ölmeden evvel demiş ki işte 10 bin lirayı filana verin. 10 bin lira benim malımdan, yani ben ölürsem mirasımdan. 10 bin lira falana, 10 bin lira fakirlere, 10 bin lira da mesela işte birini hacca gönderin demiş. Bu yetmiyor. Yani bu söylenilen şekilde yapılacak olsa mesela yetmiyor. Ne kadar bırakmış? 30 bin lira bırakması lazım. Bu durumda 30 bin lira bırakmamış miras. 20 bin lira miras bırakmış. 20 milyar mesela miras bırakmış. Halbuki yaptığı vasiyet 30 milyar. Yani 10 bin lira filanlara, 10 bin lira filanlara, 10 bin lira da hacca. 30 bin lirayı buluyor. Bu durumda ne yapılır? 3'e bölünür. O 20 bin lira 3'e bölünür. Filan adama 10 bin lirasını verin demişse, yani 3'e bölünür. Mesela işte 6666 mı? Ne yapıyor? Yaklaşık diyelim öyle bir şey. 3'e bölünür o 20 bin lira. Az düz olsun, 21 bin lira kalmış olsun. Öyle misal verelim. 21 bin lira 3'e bölünür. Her birine 7 bin. O bir adamın adını verdiyse, filan adama dediyse, 7 bin lira o adama verilir. Halbuki 10 bin lira demişti. Ama 3'e ayırmıştı kendisi mirasını. 3'e ayırdıysa biz de malını 3'e ayırırız. 7 bin lirasını o dediği kişiye veririz. Çünkü orada isim tayin etti. Belli bir insanı söyledi. Diğerin ikinci pay da fakirlere dedi. Orada belli bir isim söylemedi. O halde önce hac için, hac farz olduğundan, yani hac yapmamışsa bu adam, kendisine hac farz ise, hac farz olduğundan o fakirlere olan kısımdan alınır, hac için kullanılır, geri kalan kısmı fakirlere dağıtılır. Mesela 21 bin lira dedik. Normalde adamın vasiyeti 30 bin lirayı buluyor. Ama bıraktığı mal 21 bin lira. 3'e bölmüş. Biz de 3'e bölüyoruz. Bir hissesini bir adamı söylemiş. O adama veriyoruz. 7 bin lirası ona verildi. Geriye kaldı 14 bin lira. Mesela hac diyelim ki 10 bin liraya mal oluyor. 10 bin lira hac yapılır. 4 bin lira kalır geriye. 4 bin lirası fakirlere dağıtılır. Çünkü bir isim söylediyse o isme vermek zorundayız. Hac da farz olduğu için onu da yapmak zorundayız. Fakirlere ne kaldıysa. Çünkü öncelik o değildir. Hacdır ve tayin edilmiş kişidir. Fakirler çünkü belli bir insan değildir. Belli bir insan olmadığı için onu en sona bırakırız. Farz olan yani öncelikle yapılmalı. Mesela bir kimse adakta bulunsa, mutlak bir ifadeyle mesela nezre diyorum ki hac yapacağım mesela, ya da hacı nezre diyorum dedi, nezrettim dedi, bu şekilde nezretti yani adadım dedi mesela, bir hac adadım dedi. Böyle mutlak bir ifade, ya da şu işim hallolursa hac edeceğim Allah rızası için dedi. Bu da adak olmuş oldu. Bunu da yerine getirmek zorunda. İsterse şu işim hallolursa desin, isterse mutlak bir ifadeyle bir hac adadım desin. Ne için? Bir şey için değil. Bir hac adadım diyor. Şu işim hallolursa da diyebilir. O zaman o işi hallolduğu zaman hac etmesi gerekiyor. Mutlak bir ifadeyle adakta bulunduysa, yani Allah için hac yapacağım dedi, şundan bundan dolayı demedi, o zaman yapmak zorunda. Her iki durumda da yapmak zorunda. Bunda yani birincisinde mutlak olarak dediği zaman zaten yapmak zorunda. İkincisinde şu işim hallolursa dediği zaman da o iş hallolduğu zaman yapmak zorunda. Peki bu adam mesela hac tabi masraflı bir şey, sonra pişman oldu, adakta bulunmuştu halbuki, pişman oldu. Yani bu bir nezir, yani adağa bir yemin gibi düşünüp yemin kefareti vereyim kurtulayım, 10 fakiri doyurayım yani, ya da 3 gün oruç, 10 fakiri doyuracak parası yoksa yeminin kefareti yani. 10 fakiri doyuracak ya da 3 gün oruç tutacak. Mesela diyelim ki hani böyle yapsa kurtulmaz mı? Hani hac masraflı bir şey. Yani 10 milyar masraf edene kadar 10 fakiri doyurur. Bir günlük. Yani 10 milyar yerine 20 milyon masrafla bu iş biter. Olur mu? Olmaz. Çünkü böyle adadı. Hac edeceğim dedi. İmam-ı Azam'a göre bu şekilde yemin kefareti vererek kurtulamaz. Hacı yapmak zorundadır. İmam Malik de aynı görüşte. İmam-ı Azam da aynı görüşte. İmam Şafii'ye göre bir rivayette bu kişi serbesttir. Yani isterse hac eder, isterse yemin kefareti verir. İmam Şafii'den ikinci bir rivayete göre bu kişiyi yemin kefareti verir. Tabi nezrin mantığı içerisinde düşünürsek İmam-ı Azam'ın dediği daha doğrudur. Çünkü bu kişi hacın nezretmiş. Yani bundan dönüşü caiz kılacak bir sebep olmalı. Hac edecek bir parası olmaması gibi. Yani şeriatın kabul edeceği bir sebep olmalı. Böyle keyfi olarak mesela adakta bulunduğu halde keyfi olarak bunu yemin kefaretiyle bundan kurtulmaya çalışıyor. Sen Allah'a adakta bulundun. Adak değişmez yani. Yani bu hususta İmam-ı Azam'ın görüşü daha uygun. Mesela bir insan ölmeden evvel hayatında malın üçte birini zekatına ve hacına ve adağına. Bu yolda bir adağı var mesela. Bu yolda sarf edilmek üzere vasiyette bulunmuş. Eğer hepsini karşılıyorsa malı, tamam, mesele yok. Hepsi de yapılır. Hepsini karşılamıyorsa o zaman farzlar önceliklidir. Önce oradan başlarız. Mesela zekat borcu varsa öncelikle zekatı verilmeli. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Öncelik odur. Ya da mesela Müslümanların çok zor bir durumu var. Acil para ihtiyaçları var. Diyelim ki mesela savaş var. Acil bir para ihtiyacı var. Mesela Müslümanların imamı para verin dedi. Para lazım, para verin dedi. Bu durumda o para öncelikle oraya verilir. Zekata ve böyle bir ihtiyaca verilir. Ondan sonra eğer ikisi de farz ise, yani önce hangisini söylemişse o yerine getirilir. Mesela dedi ki zekatıma ve bir şey daha söyledi. O da yani farz olan bir şey olsun. Bir şey daha söyledi. Önce hangisini söylediyse o yerine getirilir, sonra diğerim. Ama birisi farz, birisi vacip, birisi sünnet ise tabii ki önce farzdan başlanır. Yani bu durumda hangisinin önce söylediği önemli değil. Derecesi önemli yani. Önem derecesi önemli. Mesela diyelim ki biri farz. Mesela diğeri adak. Veya diğeri de nafile. Önce farz yapılır. Bu durumda nafile en sona kalır. Ama biri mesela adak, biri nafile ise yine bu durumda adak önceliklidir. Nafile yine sona kalır. Yani nafile her zaman sona kalır. Burada yani hangisini önce söylemiş ona bakılmaz. O şeyin derecesine bakılır. Yani farz önceliklidir. Ya da mesela birisi Allah'a şöyle adakta bulundu. Dedi ki nezrim olsun ki işte Beytullah'a gideceğim. Kabe'ye gideceğim. Mekke'ye gideceğim. Gibi böyle bir ifade kullandı. Mekke'ye gitmeyi adam adadı. Şimdi normalde adak farz hangi şeylerde adak olur? Farz ve vacip cinsinden şeylerden olur yani adaklar. Yani onun cinsinden bir farz veya bir vacip olmalı. Yani mesela sadaka vermeyi adayabilirsiniz. Çünkü sadaka nev'inden İslam'da bir şey var. Zekat var farz olarak. Bir farz var, o cinsten bir şey var İslam'da. Mesela namaz kılmayı adayabilirsiniz. İşte adıyorum ki şu kadar namaz kılacağım. Veya şu işim hallolursa şu kadar namaz kılacağım. Diyebilirsiniz çünkü namaz zaten İslam'da var. Farz olarak var. Veya mesela işte oruç diyebilirsiniz çünkü oruç farz olarak var. Yani adayacağınız şeyin cinsinden bir farz veya bir vacip olmalı İslam'da. Şimdi yani Mekke'ye gitmek diye bir farz yok. Bu adamın bu lafı nasıl anlaşılır? Hac şeklinde anlaşılır. Veya umre biçiminde anlaşılır. Demek ki bu adam bunu böyle kastetti. Yani insan niye Mekke'ye gider ki? Mekke'ye, Mescid-i Haram'a veya Beytullah neyse. Yani giden adam zaten Mikat mahallinden geçerken zaten ihrama girmek zorunda. Zaten gelip Kabe'yi tavaf etmek zorunda. O halde bu herhalde umreyi kastetmiş veya hacı kastetmiştir. Yani yoksa niye gitsin? Niye böyle desin yani Mekke'ye gitmeyi nezrediyorum Beytullah'a gitmeyi nezrediyorum. Niye desin yani? Yani kastettiği şey büyük ihtimal bu. Çünkü nezir ancak yani dediğim gibi o cinsten bir farz veya vacip olmalı. Mesela şöyle bir nezir olmaz yani mesela. İşte bir tavuk adıyorum. Yok böyle bir şey yani. Tavuk adanmaz yani. Ya da mesela işte mescidi süpürmeyi adıyorum. Şu işim olursa mescidi süpüreceğim. Yok böyle bir adak şekli yani. Çünkü mescit süpürmek farz değil, vacip değil yani. Böyle bir cins yok. Böyle bir cins ibadet şekli yok. Farz ve vacip olarak yok. Onun için o tarzda olmaz. Bu kişi Mekke'ye gideceğim diyorsa, ya Mekke'ye gitme tarzında bir farz vacip yok yani İslam'da. O halde bunu kastettiği herhalde umre veya hacdır yani. Başka ne olacak? Yani mesela diyelim ki İstanbul'a gitmeye adıyorum desem mesela hiçbir hükmü yoktur. Bu gereksiz boş bir konuşmadır bu. Mesela şu işim hallolursa İstanbul'a gideceğim, Fatih Camii'ne 2 rekat namaz kılacağım. Hiçbir manası yok. Boş bir konuşma bu yani. Çünkü Fatih Camii'ne gitmek ne farzdır ne vaciptir. Ama şimdi Mescid-i Haram deyince iş değişir. Mescid-i Haram insanlar neye gider? Yani o kişi herhalde umre veya hacı kastetmiştir denir. O şekilde anlaşılır ve umre yapması gerekir. Veya hacı yapması gerekir. Eğer bunların birini tayin ettiyse yani o zaman onu yapar. Yok tayin etmediyse o sırada tayin edebilir. Yani mesela daha sonrasında ben işte Beytullah'a gitmeyi adadım ama umre mi hac mı diye tayin etmedim. Şimdi tayin ediyorum. Ben hac edeceğim diyebilir. Veya umre yapacağım diyebilir. Yani o anda tayin etmemiş olsa bile sadece tayin etmiş olduğu şey Mescid-i Haram'a gitmek. Ama umre niyetiyle mi, hac niyetiyle mi? Başka bir şey anlayamayız bundan. Ya onu ya onu anlarız. Öyle gitmek gelmek tarzında anlayamayız. Çünkü öyle gitmek gelmek ne farz ne vacip. Ve adak farz ve vacip cinsinden olur. Farz olan hacdır. Yani bu kişi ya hacı kastetti ya umreyi kastetti diye düşünülür. Eğer kendisi tayin ederse sonradan ben bununla hac yapacağım, ben bunu kastettim derse o zaman hac yapar. Yok umre derse umre yapar. Ama mesela Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e gideceğim. Bunun bir kıymeti yok. Çünkü Mescid-i Aksa'ya gitmek diye bir şey yok yani. Ya Mescid-i Aksa'ya öylesine gidersen gidersin. Ama o bir farz değil, bir vacip değil. Böyle bir lafın kıymeti yok. Süleymaniye Camii'nde namaz kılacağım. Hiçbir kıymeti yok. Başka bir camide de kılsa da olur. Önemli olan namaz kılmasıdır. Süleymaniye Camii'nde kılmaya ama adamıştım. Onun bir kıymeti yok. Namaz kılman önemli olan. Namaz farz. O adağın o kısmı geçerli. Süleymaniye kısmı iptal olur. Çarpı. İptal olur. Namaz kısmı kalır sadece. Çünkü namaz farz olarak İslam'da var. Ama Süleymaniye mescidi, camisi yani yok böyle bir şey. İlla da orada kılacaksın diye yani bir şey yok. Öyle bir farz yok. Mescid-i Nebi de öyle. Yani Efendimiz'in mescidi yani şart değil ki insan orada bulunsun, oraya gitsin. Ne farzdır ne vacip. Yani Efendimiz'i ziyaret gerekir, güzel bir şeydir. Ama farz değil, vacip değildir. Dolayısıyla yani ben Mescid-i Nebi'ye gideceğim ya da Mescid-i Aksa'ya gideceğim. Bunların bir kıymeti yoktur. Mesela adam diyelim ki işi zorlaştırmak istiyor. Bunu takva zannediyor. Diyor ki mesela yayan hac yapacağım diyor. Ya yayan hac yapılır mı? Yani eski zamanda bile atla deveyle gidiyorlardı. Yayan gidilir mi o kadar yol? Allah bu hayvanları niye yaratmış? Atı deveyi de mi istemiyorsun yani? Allah bunu insandan evvel yaratmış. At deve insandan evvel yaratılmış. İnsanın hizmeti için. İnsan uzun yolu gidemez. İnsan hayvan gibi güçlü değil. Adam mesela böyle bir iş yaptığını zannediyor. Yani yarım akıllı mesela böyle bir adakta bulunuyor. Takva zannediyor bunu. Halbuki bu kadar nefsi zorlamak çöl yollarında ölme ihtimalin de var. Yani yayan gidilir mi yani? Diyelim ki böyle bir şey yapmış olsa ne olacak? Nereden itibaren başlayacak? Hiç olmazsa bu kendini takva zanneden bu garip adama bir kolaylık olsun diye Mikat mahallinden itibaren diye bir yol gösterilmiş. Madem sen böyle bir laf ettin, bari Mikat mahallinden itibaren yayan yürü. Yani mesafeyi azaltmak için. Yoksa sen kendi memleketinden itibaren yayan yürümeye kalksan zaten canın çıkar. Yani mesela diyelim Türkiye'den veya Amerika'dan, mesela İngiltere'den, gerçi zaten arada deniz var, orada mecburen gemiye binecek de. Yani mesela diyelim Türkiye'den itibaren oraya kadar yayan yürümeye kalksa bu adam zaten oraya varamaz, herhalde yolda ölür. Buna yani çare olarak ne gösterilmiştir? Bari hiç olmazsa Mikat mahallinden itibaren yürü. Bir görüşe göre evinden itibaren yürümesi diyen olmuşsa da tabi böyle bir aday yerine getirmesi pek mümkün görünmüyor. Bu kişi mesela daha diyelim ki ziyaret tavafını yapmamış ve ata bindi mesela veya bir arabaya bindi. Bu durumda kurban kesmesi lazım gelir. Yani adağını yerine getirmemiş oldu. Ceza olarak bir kurban kesmesi gerekir. Onun için insan böyle başaramayacağı adaklarda bulunmamalı. Yani adakta bulunurken de insan aklı başında bir adakta bulunmalı. Kendi gücünün hesaba katmalı. Olmayacak şeyleri adamamalı. Öyle bir şey söylüyor ki o cinsten bir farz veya vacip yok. Ya da öyle bir şey söylüyor ki farz veya vacip var ama yani olacak iş değil söylediği şey. Mesela diyor ki şu işim hallolsun, milyon rekat namaz kılacağım diyor. Ya milyon rekat namaz biter mi? Yani sen bunu yapamazsın ve günahkar olursun yani. Yani nasıl ki her şeye bir ölçü lazımsa adakta da bir ölçü lazım. Böyle bir adakta bulunan insan büyük ihtimalle bu adağı yerine getiremeyecektir. Evet. Konumuz burada bitti. İhsar meselesine geldik. İhsara geçmeden evvel az bir şey mola verelim. Sonra devam edeceğiz inşallah.